Basketbol severler 4. bölümümüzle karşınızdayız. 31. haftayı geride bıraktık EuroLeague'de. Yine oldukça heyecanlı bir haftaydı. Hoş geldin Buğra.
Hoş bulduk Pelin, merhaba.
Şimdi programımıza bir girmeden önce sizlere bir teşekkür etmek istiyoruz. Podcast'imiz sizlerin sayesinde her gün daha çok dinleyiciye ulaşıyor. Biz bunları kaydederken gerçekten çok eğleniyoruz ve bunun size de geçtiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Peki Efes Panathinaikos maçını konuşmadan önce aslında Ergin Ataman'ın bu maçtaki yokluğundan bir bahsetmek istiyorum. Tabii basketbol severler bilirler muhakkak. Hatırlayalım, geçen hafta Bayern Münih deplasmanında Ergin Ataman son pozisyonda hakeme yaptığı itirazlar sonucunda bir maç ceza almıştı. O nedenle bu maçta yer almadı ve bu EuroLeague tarihinde ilk defa karşılaşılan bir durumdu. O yüzden basketbol severlerce çokça konuşuldu. Sen ne diyorsun bu konuya?
Yani şöyle, Ergin Hoca maçın sonunda fazlaca itiraz etti. Hatta izlemiştik, ben dedim şey olmasa bari, bir hani ceza gelmese Ergin Ataman'a. Çünkü aşırı itirazı vardı. Yani şöyle söyleyeyim, bir reaksiyon verdi Ergin Ataman sıkışmış bir sezonun içinde. Özellikle hani yoğun bir fikstür. Efes zirveye oynamak istiyor. Hırslılar, maç kaybediyorlar son topta. Hani anlayışla karşılanabilir itiraz, fakat itirazın seviyesi biraz yüksek gibiydi. Ama EuroLeague, şöyle de bir durum var. Şimdi diyecek ki basketbol severler, hani ya tarihte ilk defa olmuş bir olay, neden Ergin Ataman'a? O kısmını ben de bilmiyorum. Hani İspanyol takımlarına, Rus takımlarına, herhangi bir koçuna olsa bu, acaba bu ceza gelir miydi? Çünkü onların lobilerinin ne kadar kuvvetli olduğunu genelde herkes bilir, EuroLeague'i takip eden. O konuya bir şey diyemeyeceğim ama Ergin Ataman biraz abarttı tepkisine. EuroLeague'de bence biraz ağır bir ceza verdi. Yani ikisi de aslında ortasını bulabilirdi. Son topta faul olduğunu düşündü Ergin Ataman ama hani o artık maçın içindeki bir durumdu. Yani ne diyelim, bir sonuçta şöyle düşünmek lazım. Bu reaksiyon belki takıma bir hani ekstra motivasyon da getirmiş olabilir Panathinaikos maçı öncesinde. Ayrıca hani nispeten kolay bir maça denk gelmesi bu cezanın, yani şey oldu böyle, hani kötünün iyisi oldu diyebilirim.
Evet, nispeten kolay bir maçtı dedin. Zaten Panathinaikos iddiasız bir takımdı bu maçta. Daha çok onun için bir prestij maçıydı diyebiliriz. Efes'in de daha rahat bir oyunla oynadığını ve galip geldiğini görüyoruz. Bu Ergin Ataman'ın yokluğunda Yakup Sekizkök'ün koçluğu nasıldı sence? Nasıl yönetti takımı?
Ya şimdi biliyorsun, belki de Yakup Sekizkök'ü en çok beğenenlerden biri, evet. Benim alt takımlardan beri takip ettiğim biri. Ya Yakup Hoca iyi yönetti tabii takımı ama muhtemelen tabii Ergin Ataman'ın ona verdiği direktifler doğrultusunda
muhakkak
bir şey, nasıl diyeyim, bir kurgu sergiledi. Fakat tabii kendi kenarda olması da takıma güven verdi ki bu kadar rahat oynadı Efes. Hani şöyle olabilirdik, hani bazen Ergin Ataman yok veya X bir koç yok takımın başında, kadar yardımcısı yönetse de hani takımda bazı uyumsuzluklar görebiliyoruz bu konularda. Yakup Hoca bunları hiç hissettirmedi. Maç da bunu hissettirmedi gerçi. Panathinaikos dediğin gibi prestij mücadelesine çıktı. Bu hani Panathinaikos markasının EuroLeague'deki önemi, işte ne kadar olsa da Türk-Yunan rekabeti iki komşunun.
Evet.
İşte Panathinaikos Efes özelindeki rekabet. Yani bunları biraz hani ortaya koymak istese de sonuçta iddiası olmayınca da belli bir yere kadar hani seviyesini çıkarabildi Panathinaikos. Çünkü ortada bir iddia olmayınca takımlar genellikle çok iyi performans sergileyemiyorlar. Efes'in de tabii daha dominant bir oyunu vardı Bayern Münih'e karşısında olandan daha çok dominant bir oyun vardı. Hem sahasında olmasıyla hem de artık o mağlubiyetten sonra mutlak kazanması gerektiği için. Vasilije Misic yine hepsi bütün sezon olduğu gibi çok önemli bir performans ortaya koydu. 30 verimlilikle oynadı. Ona da Bobo'a ile işte Larkin biraz maçın sonunda eşlik etti. Dunstan uzun zaman sonra, hani ben foto altında ne Plyce ne Sertaç'ın etkili olmadığı bir günde Dunstan orayı domine etmeye çalıştı. Fena da oynamadı. Uzun bir zaman sonra Dunstan'ı bu kadar etkili gördük. Yani Efes vitesi 5'e takmadan oynadı. Ona rağmen çok rahat kazandı. Yani tebrik ediyoruz Efes'i. Efes'in asıl meselesi bence önündeki 3 maç sıralamasına etkileyecek belirli olan.
Evet, bir araya gireyim hemen. Fikstürü hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Oldukça zor bir fikstür bekliyor çünkü Efes'i. Real Madrid, Baskonya ve Milano.
Çünkü şey de var yani Real Madrid'le Baskonya deplasmana gidecek Efes. O da bayağı hani yorucu olacak çift maç haftası. Gerçi en azından şöyle bir durum var. İki maç İspanya'da. Hani biri İspanya'da biri atıyorum İtalya'da veya Fransa'da daha da zor olacak Efes için. Ama zorlu maçlar sebepleri de şu. Hani Efes tamam hep konuştuk bunu haftalardır programı yaptığımızdan beri. Avrupa'nın en iddialı, en iyi kadrolarından birine sahip. Hani karşısında kim durabilir? Fakat artık sular ısınıyor. Real Madrid prestij kaybında konuşacağız birazdan. Hani playoff'u da kalmaya çalışıyorlar. Baskonya playoff'un son biletini kovalıyor. Milano o haftaya kadar ne performans sergileyecek? İlk dördü kaybetme olasılığı yüksek böyle giderse performansı. Hani onun özelinde son maç Efes'le belki ilk dört için bir bilet mücadelesi olacak. O yüzden kolay bir fikstür değil. Bu maçı kazanmak o yönden de önemliydi. En azından 3 zor maça girmeden kazanmalıydı. Şöyle söyleyeyim. Efes buradan bir 3'te 2 çıkarırsa zaten ilk 4'ü garantiler. Ev sahibi avantajını alır. Yoluna devam eder bence. Çok kısa Panathinaikos cephesine de değinecek olursak.
Lütfen.
Şimdi şeyden bahsettik. Hep Panathinaikos seneye için yapılacak, seneye için yapılacak. Ya bunu söylememin sebebi şeydi işte Hezonya ekseninde, Hezonya ekseninde. Şimdi bana birkaç soru geldi. Geçtiğimiz hafta Hezonya'nın Barcelona ile opsiyonu bulunuyor, asıl kontrat opsiyonu. Fakat hani ben şu minvalde yani Yasikevicius'un kadrosunda Hezonya'ya yer verip vermeyeceği konusunda çok emin değilim. Bence vermeyecektir seneye de. Çünkü eğer bu sene başarılı olurlarsa oradaki forvet pozisyonları gayet yeterli ellerindeki Hezonya ile bir riske girerler mi? Bence Panathinaikos'u daha yakın görüyorum. O yüzden hani bunu tereddütsüz olarak lanse ettim yani konuşmalarımda. Eğer hani Hezonya ile yolları ayrılırsa da o zaman başka bir yapılanmadan söz ederiz. Ama ben hani şu an Hezonya'nın kalacağını ve onun üstünden bir yapılanma olacağını düşünüyorum. Mike James'in Panathinaikos'a gelme ihtimalinden söz ediyorlar.
Eyvahlar olsun diyebilir miyiz?
Ya Panathinaikos'ta oynamış bir oyuncu Mike James. Seviyor da Panathinaikos taraftarı. Bir eyvah demeyeceklerini düşünüyorum. Şu kadroya bakarsak. Shelvin Mack oynayacağına hem Mike James'i herkes tercih eder bence. Orada Nedovic de tabii ne olacak durumu o da önemli Panathinaikos'ta. Yani hani şunları konuşuyoruz Panathinaikos. Gelecek seneyi bu sene için ben Panathinaikos'a artık bir şey demeyeceğim. Son 3 maçlarında kendilerine yakışır şekilde oynayıp sezonu tamamlayacaklardır. Tek bir küçük anekdot. Hani ilk 14 takım galibiyet primi alıyor Euroleague'de. Panathinaikos'un 2 maçı da eksik yanlış bilmiyorsam. Toplamda daha 5 maç yapması lazım. İlk 14'e belki girip en azından biraz para almak isteyebilirler. Zaten şu ekonomik sıkıntılar da varken Yunan kulüplerinin üstünde. Yani onlar için tek amaç o gibi görünüyor.
Peki teşekkürler değerlendirmelerin için. Ligdeki diğer temsilcimiz olan Fenerbahçe ile devam edelim. Olympiakos'la karşılaştı Fenerbahçe. Önemli bir galibiyetti bu Fenerbahçe için. Playoff yarışında özellikle çok kritik bir maçtı. Ama daha rahat kazanabileceği bir maç varken Fenerbahçe'nin yine kazandı ama daha zora soktu gibi maçı. Çok daha rahat kazanabilirdi bence. Özellikle Veseli ve Pierre'in performansları bence galibiyeti getirdi. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda? Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin bu maçtaki performansını? Tabii Olympiakos'un da.
Şöyle başlayayım. Şimdi bu maç kağıt üstünde baktığımızda bir deplasman maçı Olympiakos Pire'de. Yani Atina civarında. Herkes nasıl olduğunu bilir atmosferin böyle maçlarda. Yani şu an seyirci olmadığı için bu kadar bize yansımıyor ama Olympiakos'un da hiçbir iddiası yok diyelim. Hani aslında küçük bir matematik hesabında yani playoff şansı görünüyor ama tabii ona geçen hafta dedim sıra gelesiye bir sürü takım var. Şöyle bu kadar rahat geçeceğini beklemezdik aslında en başta. Ama sonra Fenerbahçe'ye bu rahatlık özellikle ilk yarı bittiğinde 15-16 sayılık bir fark yakalamıştı Fenerbahçe. Ve müthiş oynamamasına rağmen hatta üçlük neredeyse isabeti bulmadan Fenerbahçe bunu yakalamıştı yani bu farkı. Onun biraz rehaveti oluştu gibi sanki Fenerbahçe'de. İkinci yarı özelinde. Sonra şöyle hani genel bir dağınıklık bazen görüyoruz ya Fenerbahçe'de oyundan kopma
Senin hep
vesaire.
söylediğin şey.
Ha, bunu biraz görmeye başladık bu rehavetin de etkisiyle. Bu da şöyle oldu. Olympiakos sonuçta ne kadar şey bir takım olsa da yani iddiasız tecrübeli bir takım. Bir anda öyle maç kendi ayaklarına tepsiyle sunulunca hani biraz biz de oynayalım bakalım belki zorlayalım yeneriz de girdiler. Bunun üstüne tam böyle döngü oldu artık. O da Fenerbahçe'nin biraz şey panik yapmasına neden oldu son dakikalarda. Ama neyse ki öyle ya da böyle bir şekilde Fenerbahçe kazandı. Hani burada bir sayıyla bile kazanması ne kadar hayatiydi Fenerbahçe için. Hani maçın ne kadar zor veya kolay kazanıldığı önemli değil ama şu açıdan önemliydi dediğin. Gelecek maçlar açısından hani Fenerbahçe'nin bu maç sonlarında biraz titremesi başladı. Neden bilmiyorum. Hani aslında çok büyük daha büyük maçları izledik işte CSK'larla, Milanolarla, onlarla, bunlarla daha son dakikaları daha çekişmeli maçları aslında çok iyi götürdüler. Ama böyle hani maçları biraz artık playoff yaklaştığından mı nedir böyle üzerlerinde bir baskı hissettiklerinden kazanma baskısı biraz oralarda zorlanıyorlar ama bunu da umarım çözerler. Kokoşkov iyi bir koç her zaman konuştuğumuz gibi. Onu da halledeceklerini düşünüyorum şeye girmeden. Playoff'lar başlamadan.
Bu arada fikstürünü yine hatırlatalım Fenerbahçe'nin. Bu da zorlu bir fikstür gibi görünüyor. Yine Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid.
Çok zor. Şimdi geçen haftaki yayında söylemiştim. Yani Fenerbahçe'ye bence bir galibiyet yetecek. O da bu galibiyetti. Fenerbahçe 19 yaptı. Ha diyebilir başkaları şöyle yani 19 galibiyet yetmeyecek diyenler var. 20 galibiyet olacak barem vesaire vesaire hesaplamalara göre. Ben inanıyorum ki 19 galibiyet Fenerbahçe'ye yetecek. Önemli olan sıralaması. Hani 8'den girmek naçizane biraz iyi değil yani Barcelona ile karşılaşmak ilk turdan. O yüzden hani böyle en azından ilk 6'da kalırsa Fenerbahçe iyi olur. O yüzden de bu maçlardan en azından birini kazanabilirse Fenerbahçe için daha yani efektif bir eşleşme yakalayabilir playoff'ta. Ama kazanmasa da Fenerbahçe'nin ben playoff'un artık garanti görüyorum. Fikstürü zor. Hani hiç kolay değil. Ama buradan ne çıkarır? Özellikle iki tane İspanyol takımıyla oynayacak. Değil mi Fenerbahçe? Real Madrid ve
Ve Barcelona.
Barcelona ile. Yani ayrıca Bayern Münih maçı var. Yani bunların da hepsi şey hep ilk 8'deki takımlar ve Bayern Münih ile Real Madrid aynı Fenerbahçe gibi zaten aynı galibiyet sayısındalar. Real Madrid hariç. Kendilerine yer arıyorlar playoff yarışında. Sıra arıyorlar yani. Aynı durumdalar Fenerbahçe. Çok kritik maçlar. Son hafta belki hani Real Madrid Fenerbahçe sıralamalar belli olursa belki daha kolay geçebilir bu arada maç. Hani bir ayrışırsa orada sıralama ama sanmıyorum. Son haftalara kalacak gibi buraya yarış. Onun dediğim gibi bir galibiyet yeterdi bence Fenerbahçe'ye. Onu aldı. Şimdi ekstra bir galibiyet ilk 6'da bitirmesini sağlar Fenerbahçe'nin. Onun için de bence biraz en büyük konsantrasyonu ilk maça vermek lazım. İlk maçtan işi bitirmek lazım. Bayern Münih de maçına yani daha kafa olarak hazır çıkmalı Fenerbahçe. Bu maça başladığı gibi çıkmalı. Bu maçın sonunu unutup başladığı kadar ivmeli çıkmalı. Sen şeyden bahsettin. Dejan-Pierre ve Yan Veselý'nin performanslarından. Aynen. Fenerbahçe aslında takım olarak fena oynamadı. Guduric hariç. Guduric'i
Evet,
çok
şaşırttı bizi bu
övüyoruz
hafta.
ama ya, muhtemelen bir sakatlık problemleri. Bazen olur oyuncuların düşüşleri.
Elbette.
Hani ona da şey dememek lazım. Guduric'i kurtarıcı olarak da görmemek lazım. Nandu De Colo biraz tutuktu. Ama şeyi var. 7 rebound'u var. 3 asisti falan var. Pardon 4 asisti var. Yine hani en azından sayı kısmında olmasa da biraz rebound'lar ve asistlerle takıma destek oldu ama öne çıkan performans aynen Vesely ve Pierre'di. Özellikle Pierre yine kritik yerlerde sayılar buldu. Yani tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Umarım hani 3'te 1 dedim ama 3'te 3 yapar. Hepimizi şaşırtır. Çok da iyi bir yerden girer playoff'a. Gönlümüzün istediği bu ama bakalım. Olympiakos cephesinde de ne konuşalım? Panathinaikos'ta konuştuğumuz gibi bir şeyler söyleyebilirim. Orada da Sasha Vezenkov'un kalacağını hep söylüyorum zaten. İşte Kostas Sulukas da bence ona eklenecek artık yani onu göndermezler diye düşünüyorum. Çünkü Sulukas zaten evine dönmek için Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Her maç yayında da konuştu zaten yayıncı kuruluştaki arkadaşlar. Yani Spanolis bırakacak mı? Ne zaman bırakacak? Yani bu takımın iskeletinin değişmesi için Spanolis'in bırakması lazım. Yani buraya tabii Printezis'in yine bu takımla devam edip etmeyeceği önemli. Eski kadrodan kalanlardan. Ondan sonra yani tabii birkaç ekleme yapmalılar. Bu kadro onları taşımaz. Şöyle bir durum var. Ligde de yoklardı bu sene. Onun da belki eksikliğiyle formsuz bir Olympiakos izlemiş de olabilir. Hani seneye bakalım daha nasıl oynayacak Olympiakos, ama net eklemeler gerekiyor. Bir de yani Spanoulis bu takımın her şeyi, hani şöyle yani nasıl diyeyim, mental bazda, fiziksel bazda artık oyundan düştü. 3 senedir, 4 senedir belki bırakacak mı diyorlar.
Yaşlandı
ama.
Yaşlandı artık.
Ama bu takımda yani Spanoulis'in belki yani Barzokas kadar sözü geçiyordur. O yüzden ikiciklik çıkmaması için özellikle seneye yani onu bir çözmeleri lazım. Ya Spanoulis'le bir belli bir rol üstünden devam edecekler ya da artık onu gönderip başka bir yapılanmaya girecekler. Onlara da gelecek sezon için başarılar diliyorum. Onların fikstürleri nasıl bir fikrim yok ama yani çok da mühim değil. Hani zaten formalite maçları gelecek
evet,
onlar için de.
Peki, ligdeki diğer önemli maçla devam edelim. Baskonya ve Armani Milan maçı. Playoff için özellikle Baskonya adına çok önemli bir galibiyetti yine. Milan bir yara daha almış oldu bu mağlubiyet yüzünden. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsun takım performansları özelinde?
Şöyle yani şöyle başlamak istiyorum buna. Geçen hafta da Baskonya Zenit maçında müthiş bir geri dönüşle
evet,
playoff'a tutunmuştu. Bu maçta da hani şey dedin ya, playoff açısından önemli bir galibiyetti. Yani ne diyorsun yani, hayati bir galibiyet vardı burada Baskonya adına. Gerçekten sezonun en efektif basketbollarından birini oynadı Baskonya kendi adına bana sorarsan. Armani Milan'ı eze eze yendiler. Armani Milan dediğim gibi hani bu Milano'yla benim husumetim değil de ilişkim bayağı bir böyle karmaşıklaştı. İlk şey oldu ya, bunlardan özür diledim, performansları düşük emekli takımı dedim diye düşecek diye. Sonra hani onlar iyi oynamışlardı ama artık herhalde benim haklı olduğumu düşünmeye başlamıştır. Ettore Messina bile düşünmeye başlamış olabilir yani. İşte görüyorsun yani ne kadar emekli takım olduklarını, kırılma anlarında aslında o kadar kaliteli kadrolarına rağmen sanki böyle misyonunu tamamlamış bir takım görüntüsü var Milano'da. İkinci olarak da şu var. Milano şunu gösteriyor bize. Zaten kadrosuna baktığımızda görüyoruz ne kadar yumuşak oyunculardan kurulduğunu. Ama Efes de öyle mesela. Ama Efes bunu başka şeylerle kapatıyor. Gerektiğinde de sertleşebiliyor. Daha efektif bir oyun. Milano aşırı kırılgan. Çok sert bir takım olarak Baskonya. Baskonya çok sert oynuyor. Milano'yu kırdı yani Baskonya. Resmen kırdı, dağıttı. Çok sert, uzun ağırlıklı bir kadroya çıktı hatta Ivanovic maçın başında. Yani Milano'yu çok zorladılar. Kısır bir maç başlamıştı zaten. Sonra gitgide Baskonya farkı açtı. Çok da hak ederek kazandılar. Ben Baskonya yani şöyle diyordum. Valencia ben playofflarda olsun istiyorum falan. Valencia'yı seviyorum. Valencia hala aynı duyguları besliyor ama yani Baskonya da beni yani geçen gün daha fazla cezbediyor.
Evet. Ya bir kere çok keyifli bir seyir sunuyorlar gerçekten. İzlemeyi ben de çok isterim
evet,
kendilerine.
Evet, enteresan bir seyir zevki var. Hani şöyle değil. Efes gibi işte Barcelona gibi böyle oyunu hızlı oynayıp çevirerek değil de daha böyle eski basketbola benziyor EuroLeague'deki fizikli fizik mücadelesiyle topu indire indire yani pas potu altına indirerek dışarıya çıkararak sert savunma yaparak gerçekten böyle tam EuroLeague takımı hüviyetindeler. O özlediğimiz 2000'ler başının basketbolunu hatırlatıyor bana Baskonya. Ya orada da yine ben dedim demek istemem ama Pierre-Henri özelinde bir şeye parmak basmıştık birkaç hafta önce. Son hani performansında düşüşler görüyorduk. Asist veya top çalmalarda falan iyi olsa da bir skor katkısı alamıyordu Pierre-Henri'den Baskonya. Kaybediyordu o aralarda. İşte 19 sayısı var bu maçta Pierre-Henri'nin.
Evet, senin için 19 sayı attı bu maçta.
Ve rahat kazanıyor Baskonya. Yani. Tabii şeyi saymıyor değil mi? Bence en önemli performans bu arada burada Aşil Polonara ile Zoran Dragić'ti. Neden Zoran Dragić'teceğim? Maçın başı çok kısır geçerken Zoran Dragić'in sayılarıyla ayakta kaldı Baskonya. Polonara maçın tamamındaydı. Her neyse daha sonlarına doğru sazı ele alan isim oldu. Ama oyun kurucudan gelen katkı ne kadar önemli işte. Baskonya gibi bir ikili oyun takımı için onu gördük. Giedraitis de yine çok iyi mücadele etti. Yani Baskonya'yı kutluyorum. Umarım onların da devamı gelir galibiyetlerinin. Ki kıyasıya bir yarış devam etsin son haftaya kadar.
Baskonya'nın fikstürünü de bir hatırlatayım yine dinleyicilerimiz için. Panathinaikos, Efes ve Valencia.
Şimdi şöyle, kolay değil fikstür. Panathinaikos'u bence yeneceklerdir bir şekilde. Ya da yenmek zorundalar. Ama Efes ne olur son iki haftada. Hatta bu maçın, bu haftanın sonunda yani çift maç haftasında. Efes de muhtemelen yerini garantileyemeyeceği için. Bu maçı kazanmak isteyecek. Zor maç. Efes'le oynanan her maç zor maç. Asıl Zana'nın kuyruğu yalnız bence son hafta kopabilir Valencia. Çünkü son sıra için kapıştığı takımlardan biri Valencia. Orada eğer oraya kalırsa hani ilk 8 mücadelesi gerçekten müthiş bir maç izleyebiliriz. Keyifli olur.
Evet, kesinlikle katılıyorum.
Milano'ya gelecek olursak onları da atlamayalım. Milano'ya biraz ağır konuşuyoruz ara ara. Gönüllerini alalım. Yani şimdi Sergio Rodriguez fena oynamadı oyun kurucu pozisyonunda. Onun da bir inişli bir çıkışlı grafiği var. Da benim dediklerimden de belli oluyordur. Bir hafta iyi oynadı diyorum, bir hafta işte beğenmedim falan. Öyle gidiyor ama yani ya bence Rodriguez kötü oynamadı. Misyonunu buydu zaten. Vay verebileceğini vardı. Kevin Punter. Şimdi kötü demeyeyim. 13 sayı işte 2 rebound bir assist falan. Pardon, bir assist yok, bir top çalması var. Şey yani normalde Panther'ı bu takımı aldıklarında sezon başında bir beklenti vardı. Mesela şu performansının bir tık üstü bu Panther'dan bekleneni karşılayacak seviyede. Hani atıyorum işte 16 sayı, 3 rebound, 3 asist diyelim mesela. Kevin Panther böyle bir skor kartı çıkardığında size maç sonunda Panther yeterli derdiniz. Ama öyle bir hüviyete büründü ki Kevin Panther Olimpia Milano'da, o hani çok iyi bir oyun ortaya koydu. 30'lu sayılar işte 20'li sayılar sürekli oyunda, böyle orta mesafe şutları gelişmiş. Milano'nun skorunu sürükleyen Shavon Shields'la bir ikili oluştururlar neredeyse. Hani o kadar yıldızları olan bir takımda. Şimdi Panther böyle oynayınca Panther'ı kötü oynamış gibi görüyoruz. Yani nasıl değerlendireyim şimdi? Hangi Panther üstünden? Hani beklenti Panther mı sezon başındaki, yoksa sezonun ortasındaki müthiş gelişmiş Panther mı dersen, yani müthiş gelişmiş Panther'a göre kötü, sezon başındaki Panther'a göre normal bir oyundu. Yani biraz defoları ortaya çıkıyor sanki Armani Milan'ın. Shavon Shields maçın başlarında hiç etkili olamamıştı ama sonra bir çift taneleri buldu. Jeff Brooks, o da maçın başında daha etkiliydi ama sonra yaratamadı. Datome aslında beklenen katkıyı verdi. Fakat Milano skor üretemiyor. Yani kısır kalıyor. Takım skoru paylaşıyor ama konuşuyoruz, bir 50'de kaldılar. Barcelona maçında 57'de, burada 60'larda kalıyorlar. Ya sert oynayan takımlar Milano'yu çözmüşler yani. Sert savunma, fiziksel mücadele, Milano skor bulamıyor. Çünkü mücadeleci bir takım yaratmamış. Ettore Messina kusura bakmasın ama parayla saadet bir yere kadar oluyor işte.
Peki o zaman Milano'yu bu Kızıl Yıldız, Panathinaikos ve Efes fikstüründe neler bekliyor sence?
Tek şansları o bence. Şu saydığımız takımlar arasında Kızıl Yıldız ve Panathinaikos nispeten kolay. Ama Efes maçı çok hayli zor olacaktır. Çünkü şöyle olacak muhtemelen. Şimdi Milano Efes'in bir galibiyet gerisinde ama hadi diyelim Efes bir fire verdi oradan. İki maç kazandı diyelim. Efes 22 olacak. Şey yapalım yani, son maçı saymayalım, onu da saydım ben. İki maçtan birinde fire verdi diyelim. 21 olacak. Şimdi Milano iki maçını kazandı diyelim, 21 olacak. Son maçta ikisi birbiriyle galibiyet sayıları eşit bir şekilde karşılaştı. O maç asla kolay olmayacak yani, o yüzden Milano açısından da bu kötü giden performanslarını eğer kırmazlarsa şu iki nispeten kolay maçta çok zorlanırlar ilk dört için. Hani sezon boyunca ilk dörde aday olduğunu düşündükleri yerdelerdi. Hani öyle bir takımdı. Ama şimdi ilk dördün dışında kalmaya bence büyük adaylardan biri Milano böyle giderse. Bakalım neler yapacaklar, göreceğiz.
Peki o zaman Messina'nın İspanyol gazeteciliği olan sert tepkisi de acaba bu baskıyla mı bağlantılı?
Ya şöyle palazlanmış koçlardan biri Messi'nin, hani tabiri caizse çok şampiyonluğu var. Dediğim gibi geçen hafta konuştuk ya, Obradovic takım çalıştırmadığı için şu an EuroLeague'in en kariyerli koçu Ettore Messina, Itudis'le falan beraber. Şöyle diyelim, hani bu biraz ona tabii böyle bir yapma özgürlüğü veriyor. Biliyorsun işte futboldan vesaire de ülkemizde hani işte Fatih Terim'dir, Şenol Güneş'tir, böyle hani çıkışlar yapabiliyorlar. Messina da ona güvenerek yaptı. Itudis falan da yapıyor bunları. Hatta bazen Ergin Hoca da yapıyor bu sene içinde, ama yani bence çok saygısızcaydı bu arada. Çünkü olay şuymuş yani, öğrendiğim. Orada bir şeyle ilgili soru soruyor işte. Pierre Henry'nin performansıyla ilgili İspanyol gazeteci. Artık üslubu nasıldır bilmiyorum ama gazeteci sonuçta. Kötü bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Hani
Ya
durduk
aslında
yere.
gayet normal bir soruydu.
Orada şunu yapmaya çalışıyor bence Ettore Messina. Oradan kalkıp gidip, kalkıp gidiyor çünkü kızıp. Hani bütün gelecek soruları aslında kesmiş oluyor. Kendisini yoksa orada İspanyol gazeteciler çok sıkıştıracaklardı bence. Birkaç haftadır da kötü sonuç gelince Ettore Messina tecrübeli kurt koç hemen toplantıyı sabote edip kaçtı. Bence onun için yaptı yani.
Evet olabilir. Peki Valencia ve Bayern Münih maçıyla devam edelim. Valencia playoff adına yine önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Yarışta kalıp kalmayacağı aslında bu maça bağlıydı gerçekten. Bayern Münih için ise ilk 4 yarışında ufak bir takılma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii devamı ne olacak? Bunu zaman gösterecek. Hemen yine Valencia'nın fikstürünü de bir hatırlatayım burada. Çünkü önce Valencia'yı değerlendirmeni isteyeceğim. Olympiakos, Alba Berlin ve Baskonya.
Şöyle, Valencia için de hep bu hafta hayati galibiyetler haftasıydı. Hayati galibiyet. Neden? Çünkü hemen baktığımızda Zenit 17, Baskonya 17, Valencia 17, Real Madrid 18. Şu 7. 8. sıra, hadi Real Madrid de bir kenara bıraktım, 8. sıra için 3 takım aday. Şimdi Valencia kazanmasa 16'da kalacak. Zenit'in bir maçı eksik, 17. Baskonya 17. Bunlardan elbet birisi, hatta Zenit belki onu da kazandığında 18 olduğunda düşünsene, 2 maç fark açacak sana ve 3 hafta var sadece. Hani bu Valencia için artık derdisi tamam maçı olurdu eğer kazanamasaydı. O yüzden çok çok kritikti yani. Ve oynadığı takım da hani zorlu bir takım. Bayern Münih son haftaların formda takımlarından, hatta sezonun formda takımlarından. Andrea Trinkieri'li Bayern Münih. Aslında Bayern Münih Efes maçında da müthiş oynamamıştı ama hep şey yaptılar. Potaya doğru gitmeye çalıştılar. Konuştuk bunu. Delmeye çalıştılar Efes'i. Aynı oyunu oynamak istediler burada ama Valencia biraz daha Ersin'e iyi çalışmış. Biraz daha belki yenmek zorundaydı. Hani öyle söyleyeyim. Çok son kurşunuydu ya. O yüzden de sahasında daha efektif oynamaya çalıştı. Yani Mike Tobi çok iyi oynadı pota altında. Bu maçta Kalinic iyiydi. Derek Williams fena oynamadı. Ya aslında müthiş iki takımdan da müthiş bir oyun görmedim ben ama Valencia klasik oyununu yansıttı. Şu skor dağılımına da baktığımızda zaten hep saydığımız isimler. Burada Bojan Dobljevic tekrar döndü. Valencia adına önemli bir isim. Hani ne kadar 10 sayıyla ufak bir katkı vermiş olsa da onun Dobljevic'in sahada oluşu bile Valencia için önemli bir etmendi. Yani şunu söyleyebilirim. Bayern Münih'e karşı kazanmak hem takımın kendine olan özgüvenini tekrar getirecektir son 3 maç kala. Hem de yani playoff'taki rakibini yenmiş oldu. Ne kadar 2 galibiyet gerisinde olsa da hani Bayern Münih'i mağlup etti. Belki sıralamada çok daha değişik şeylere yol açabilir hani bu galibiyet. Valencia ta ki playoff'a kalırsa ya da kalamasa da oraları karıştırdı bu galibiyetle.
Evet kesinlikle.
Fikstüründen bahsetmiştin Valencia'nın.
Hatırlatayım istersen Olympiakos, Alba Berlin ve Baskonya.
Şimdi yine kağıt üstüne baktığımızda iddiası kalmayan Olympiakos var bu haftadan itibaren. Alba Berlin var ama Alba Berlin çok tehlikeli bir takım. Çünkü iddiası bayağıdır yok Alba Berlin'in. Ama görüyorsun her maç 80'ler, 90'lar yeniliyorlar, yeniyorlar ama
Oyunu hiç
yani
bırakmayan bir
oyunu
takım.
bir tık bırakırsanız Alba Berlin sizi yener yani. Bakmaz gözünüzün yaşına, yok playoff'a gidecekmişsiniz, bilmem nereye gidecekmişsiniz. Yani bence Olympiakos daha kolay Alba Berlin'den bu arada. Ha sürpriz olur mu olur, şimdi şey demeyeyim, Olympiakos'u rahat geçerler demiyorum ama bence daha kolay bir maç. Alba Berlin daha tempolu geçecektir ama son hafta asıl zaten
Evet, Baskonya maçı.
dananın kuyruğu bence orada kopabilir. Ha Zenit tabii ki şey yapmazsa, bir maç eksiğiyle avantajı alıp da son haftaya zaten rahat girerse, artık Valencia Baskonya maçı belki bir formaliteden ibaret de olabilir. Merakla beklediğimiz maç. Burada şey cephesine de değinelim.
Evet, Bayern
Bayern
Münih'ten de
Münih.
bahsedelim.
Onları tabii boş geçmek olmaz.
Yine maçın tabii maçtaki performanslarını değerlendirmeni isteyeceğim. Onun da fikstürünü bir hatırlayalım. Fenerbahçe, Žalgiris ve Barcelona.
Yani onların da fikstürden gireyim o zaman. İki tane zorlu maçı var. Bir kere. Hani. Yalnız Žalgiris'i yenecektir Bayern Münih. Onu görüyorum. Ya onlar da 20 galibiyeti bulacaktır. Ama Fenerbahçe ve Barcelona maçı ile ilgili bir şey söyleyemem. Göreceğiz onları. Ama en az 20 galibiyeti bulacağı için rahat girecekler. Yani, veya fakat ilk 4 şansları biraz zor. Eğer o iki maçtan birini ekstra kazanmazlarsa. Burada Vladimir Lucic'in haftalardır bahsediyoruz. Yükselen bir performansı var. Bir ara kayıptı kendisi. Wade Baldwin nispeten düşük bir performans gösteriyor kendi minvalinde ama yani aslında onu da şey gibi düşünelim. Kevin Pounter gibi. Ya Wade Baldwin bu performansla oynayacak deseler kabul ederdin sezon başında. Bu sene bayağı etkileyici oynuyor. Ama tabii ona bağlı bir Bayern Münih de oluşmaya başlamıştı. Hani şey skor açısından. Onun 13'lerde kalması da belki mağlubiyette etkili oldu. Çünkü hani Lucic tamam ama yani Zipser ne kadar 9 sayı var. Hani onlardan sonra görüyorum ki o geliyor ama maçı izledim ben şeydi biraz sokamadı istediği şutları. Hani çok başarılı olamadı. 3'te 0 ikilikle oynadı. 3 tane üçlük sadece isabet ama 8 denemesi var. Çok top kullandı Zipser. Mesela onun daha fazla sayı atması gerekiyor. O kadar top kullanmışken. İşte Nick Baylor-Webb zaten hani hücumcu bir oyuncu değil ama yani biraz daha skor katkısı üretebilirdi. Jan Šiško, Radosevic, herkes oynadı. Bak Jalen Reynolds mesela Efes maçının iyi adamlarından 6 sayıda kaldı. Yani Bayern Münih'te skorlar paylaşılıyor fakat paylaşıldıktan sonra hani şey yok. Çift tane gören oyuncu sayısı çok az. Bayern Münih düşük skorla birkaç defa maç kazandı ama hep böyle kazanamaz işte. Yani hep böyle kazanamaz. 75'lerle 76'larla birkaç maç kazandı ama Euroleague artık eski Euroleague gibi değil. Çok iyi savunma takımı olmanız lazım 75'lerle kazanmanız için. Ama yani 80'i bulmalı Bayern Münih şu kadrosuyla. O yüzden bence bir mağlubiyet geldi. Bir de biraz rahatlamış da olabilirler. Efes'i yenince rehavet çökmüş olabilir
Olabilir,
üstlerine.
evet.
Onlar da bakalım nasıl bitirecekler. Sezonu kesin playoff'ta görüyorum kendilerini. Sıralama olarak nerede olacaklar göreceğiz.
Peki o zaman Asvel ve Real Madrid maçıyla devam edelim. Real Madrid için yine hayati bir galibiyetti. Bunu bugün çok fazla kullandık ama artık son 3 haftadayız. Çok normal. Kötü bir gidişi vardı Real Madrid'in bir süredir. Buna bir son vermiş oldu. Devamı gelir gelmez tartışılır ama çok önemliydi bir nefes alması için. Peki ilk dörtte görüyor musun Real Madrid'i?
Ya Real
Önce onu
Madrid'i
sorayım.
ilk dörde bu kadar uzak hiç görmemiştim diyeyim. Hani bir ihtimalleri var tabii o yüzden de soruyorsun zaten
Evet,
anlıyorum da.
evet.
Çok zor ama pardon çok zor ama Real Madrid'in. Çünkü önlerindeki takımlar da hani bir düşüş yaşayacaklar ki son 3 maçta Real Madrid bir atak yapacak. Herkes yenecek. Onların da fikstürleri baya zor.
Evet,
O
yani
yüzden hani
peki
ilk 4 dışında görüyorum ama şöyle bir şey
playoff
söyleyeceğim.
diyeyim o zaman. Yani ilk 4 imkansız gibi dediysem playoff yarışında sence nerede olur?
Ya
Fikstürünü de hatırlayalım tabii. Efes, Olympiakos ve Fenerbahçe. Bunu da
çok
göz önüne alırsak.
kolay bir fikstürü yok ama çok zor değil. Efes haricinde hani gücüne denk takımlar var. Hatta Olympiakos'tan daha iyiler. Ne kadar hani formsuz olursa olsunlar. Real Madrid şu haftaya baktığımızda işte Valencia dedik, Baskonya dedik, hayati galibiyetler aldı. Hatta Zenit de birazdan konuşacağız. Ama bence Real Madrid gibi yüksek profilli bir takımın playoff dışında kalması en kötü şey olurdu. O yüzden de bence en hayati galibiyet buydu bu hafta alınan. Asvel Real Madrid maçında. Çünkü Asvel'e kaybetseler baya kendilerini ateşin içine atacaktı Real Madrid. Ondan yani hemen böyle 3 sayıyla yırttılar. Öyle söyleyeyim. Korakor'da geçen bir maçtı. İlk yarıyı Asvel önde kapattı falan. Hatta ben yani Real Madrid pek şey yapıyor Fransa'da kaybediyor zaman zaman. Dedim acaba o günlerden biri mi olacak? Kötü gidiş devam edecek ama tecrübesiyle son anda bileti bence kurtardı gibi playofflara. Fakat hani iyi bir yer almak istiyorsa playoffta Real Madrid, bu 3 maçtan en az ikisini kazanmak zorunda. Ama umarım kazanamazlar. Çünkü
Neden?
3 maçın ikisi Türk takımlarıyla. Yani bizim
Ha, tabii.
temsilcilerimizin galip gelmesini isterim. Real Madrid'de yine performanslara baktığımızda skorda bir dağılım var ama düşük skor üretebildi Real Madrid. Kendi kadrosu üzerinde ama Asfel'i sınırlı sayıda tutmayı başardılar. Galibiyette en büyük etken de oldu. Çünkü David Lighty, Yabusele ve Norris Cole bayağı hızlı başlamıştı maça. Antonio Dio da onlara eşlik etti ama 4 kişiyle sınırlı kaldı skor rotasyonu Asfel'in. Bu da Real Madrid'e maçı kazanmasını sağladı. Real Madrid bayağı oyuncuya dağıttı skoru yine. Onu iyi başarıyor Real Madrid aslında ama oyuncuların günlük performansları çok etkiliyor. Skoru paylaşıyorlar ama işte belli başlı kişiler, hani 20'li sayı bulan kimse olmadığı için kolay kolay Real Madrid'de bazen işte Trey Tompkins oluyor, bazen Jeffrey Taylor işte performans gösteriyor. Gabriel Tavares bazen oraları zorluyor ama mesela yani öyle sabit bir böyle 20 sayı 25 sayı bandında atan bir oyuncu şu an yok Real Madrid'de. O yüzden bu skoru paylaşan oyuncuların da biraz skorlarını yukarıya çekmesi gerekiyor zorlanmaması için Real Madrid'in. Bugün yani şöyle düşünmeliyiz bu maçı. Şimdi istatistiklerine falan bakarak hiç hani yorum yapılacak bir maç değil bu. Yani şu konu haricinde işte skor dağılım ve şey hariç hani o tamam ama onun dışındaki istatistiklerle hiç ölçülecek bir maç değil. Çünkü çok kritik şey bir maç yani playoff için. Artık nasıl kazanırsa kazanması gerekiyordur Real Madrid'in. Böyle kazandı yani. Asfel'i 71'de tuttu. Yeteri kadar skor üretti. Asfel de oyununu oynadı her zamanki gibi atletizmle ama kazanmak için oynadılar bu arada, çok belliydi. Güçleri sonunda, tecrübeleri yetmedi maçın. Real Madrid kazandı. Çok önemli galibiyet. Haftanın bence en önemli galibiyeti buydu. Çünkü Real Madrid son haftalara yani 8. sıra için yarışarak girseydi gerçekten bence bir rezalet performans olurdu Real Madrid açısından. Hani Baskonya yarışabilir, Valencia yarışabilir, Zenit yarışabilir. İşte atıyorum Jalgiris Kaunas yarışabilir. Bir problem yok. Playoff dışında da kalabilirler. Ama Real Madrid playoff dışında kalır. Veya o son haftaya o ecel terleriyle girerse Real Madrid'liğini kaybeder yani. O yüzden yani çok hayati bir galibiyetti. Rüştünü ispatı için.
Peki, teşekkürler. Şimdi CSKA ve Kızıl Yıldız'la devam edelim. CSKA'nın performansına geçmeden bir sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum. Bir son dakika gelişmesi gibi. Şimdi ilk maçında Mike James ikinci yarıda oynamadı. Midesi bulandığından oynamadığı yönünde bir açıklama yapıldı resmi olarak. Ama kulislerde konuşulan yine Itidus'le tartıştığından dolayı bunun böyle olduğu. Ve kadro dışında bırakıldığını da bakarsak bu daha makul görünüyor gerçekten. Zaten ikisinin arasındaki çekişmeyi konuşup duruyoruz birinci bölümümüzden beri. Mike James'siz bir CSKA neler yapabilir sence?
Ya şimdi şöyle söyleyeyim, hemen sıcak gelişme oldu. O da zaten lig maçından sonra kadro dışı kaldı. Önce dediğin gibi midesi bulandı, oynamadığı söylendi ikinci yarıda. Yani bunun olacağı bir gün belliydi. İkinci kez kadro dışı kalıyor Mike James. Biraz kısa süreliydi. Onda da Amerika bahanesi sürülmüştü. Herhalde bir daha oynatmazlar ama üçüncü kez Mike James'e başvuracaklarını düşünmüyorum yani. Eğer bu kadar büyük bir problem varsa Itudis'le aralarında. Şöyle düşünelim. Biz sezonu Mike James'iz tamamlayacak, evet. CSKA Moskova. Hani öyle alalım ele. Yani şimdiye kadar Mike James ne veriyordu ki CSKA Moskova'ya sezonun ikinci yarısından itibaren özellikle? Tamam, sayı atıyor, maç kazandırdığı gibi görünüyor belki ama CSKA'nın bütün takım içi dinamiğini bozuyordu. Bence CSKA Mike James'i arayacak ama şöyle, daha takım gibi oynayan bir CSKA Moskova göreceğiz. Fakat playofflarda özellikle Mike James'in hani bireysel performansını arayabilirler. Onun oluşmaması için iş şuna düşüyor. Will Clyburn ve Tornike Şengeli'ye. Onların daha çok sorumluluk alması lazım. Bu takımdaki çünkü en kreatif isim onlar kalıyor Mike James olmadığı zaman. Hani bir şekilde orası dolar yani oyun kurucu. İşte Efe Lundberg olur, Yanis Strelnieks olur, çok süre almasa da bu sezonda. Hani oraları onlar böyle paylaşabilirler süreyi. Daniel Hackett biraz daha süre alır. Fakat o kreatifliği getirecek oyuncuların Mike James'i yerini doldurması gerekiyor. Ben CSKA'nın daha takım gibi oynayacağını düşünüyorum. En azından kafaları rahat olur. Çünkü çok büyük tartışmalar olduğu söyleniyor soyunma odasında. Bakalım, ama şöyle bir durum varsa, özür diliyorum, hani onu unuttum. Mike James'i haklı bulan bir kesim oyuncu var mıdır onu hiç bilmiyorum. O varsa ya iyice bir karışıklık olur mu takım içinde, ama o olmadığını farz edersek bence koçun kararına saygı göstermek gerekir. Yani bu kadar problem olmasa bırakmazdı. Çünkü çok uğraştı oynatmak, denemek için Itudis. Yani CSKA Moskova maçın özelinde bir şey demeyeceğim zaten. Kızıl Yıldız biliyorsun zaten sondan ikinci sırada, artık sezonu tamamlamış bir takım. CSKA'nın yedek takımı bile Kızıl Yıldız'ı rahat yenebilecek kaliteye sahip. O yüzden rahat kazandılar, zorlanmadılar. CSKA için önemli olan şeydi. Yani geleceği konuşmak, geleceği. Fikstürü kolay bu arada. Sen söylemeden ben söyleyeyim.
Zenit, Kimki ve Asvel.
Şimdi
Evet, kolay
neden
bir
kolay?
fikstür.
Zenit tam playoff için çok büyük mücadele içinde, ilk maçı onlarla olacak. Ama Rusya Ligi'nden birbirini tanıyorlar. En azından aşina olduğu bir takımla karşılaşacak. Hani en zor maçı olarak göreyim. Kim ki zaten kafasında bütün yılı bitirmiş. CSKA'nın yine yedekleri bile yener. Asveli de son hafta bence rahat geçer CSKA. İlk dörtte yer alır. CSKA aşağıdan kimi çeker? Ona göre playoff'taki şansını da o zaman değerlendiririz. Mike James, CSKA. Bir de izleyelim bakalım 3 maç James'siz ne yapıyorlar.
Peki, o zaman son konuşacağımız maç Kimki ve Zenit maçı. İki Rus takımının karşılaşmasıydı. Zenit için özellikle playoff'taki rakipleri artık artmışken hayati bir galibiyetti. Bir de geçen haftaki Baskonya mağlubiyetinin yarasını da kısmen sarmış oldular. Psikolojik olarak da aslında bir mağlubiyetti çünkü kendileri için. Zenit'in fikstürünü de bir hatırlayalım. CSKA söyledik zaten. Asvel ve Maccabi Tel Aviv. Ya bir de erteleme maçları var. Ona da değinelim. Panathinaikos'ta bir de erteleme maçı oynayacaklar. O daha sonra tabii.
Şimdi Zenit'in elindeki zaten en büyük kozlardan biri o. 17 galibiyetli 3 takımdan biri Zenit. Fakat hep bir uzun süredir ertelenen Panathinaikos maçı var onların. Hani artı birileri. Eğer onu alırlarsa 18 galibiyetli o grubun önünde görünüyorlar şimdilik. Ama tabii oynanmamış bir maçtan galibiyet yazmak da doğru değil. Sadece 4 maç oynama avantajları olacak. Zenit için çok önemli bir maçtı ama yenecekleri belliydi. Zaten hani Rus takımları birbirini o kadar zorlamıyorlar. Şey olmadıkları zaman, iddiaları olmadıkları zaman. Ya yani ki zorlasalar kim Moskova kimi zorlayacak yani. Ben artık diyorum ya, kim Moskova'dan bahsetmek bile
Evet,
bana
neyini konuşalım
ızdırap
demiştim.
veriyor yani. Alexei Shved gelmiş bu arada. Kendisi sakatlığından dönmüş. Acaba neydi sakatlığı? Şeyine, kıkırdağına piercing yaptırmış. Ondan dolayı oynamıyor olabilir 3-4 haftadır. Çünkü bantlı geziyordu sezonun ikinci yarısında. Şimdi çıkartmış bandı. Herhalde oydu sakatlığı. Yani Şivet 19 sayısı var bu arada. Hakkını yemeyelim. Ama yani Moskova'dan konuşmak istiyorum. Moskova'da bireysel performanslar oluyor her hafta. Muhtemelen Jordan Mickey istikrarlı oynuyor 20 sayıların üstünde. O bir transfer yapar. Şivet'i alan olursa o gider. Yani öyle falan filan. Hani hakikaten öyle yani, en seviyesiz yorumu maalesef bunu bu takıma yapıyorum her hafta. Hak ediyorlar ama ne yapabilirim yani. Zenit gerçekten, hani Austin Hollins'ın iyi bir performansı vardı Zenit'te. Onun dışında takım olarak da fena oynamadılar. Hani şöyle, maçın özeli çok şey olmadığı için, kim Moskova'ya
Evet.
karşı oynandığı için, şu iyi bu iyi işte müthiş bir performans vardı, işte 6 asist yaptı, 4 top çaldı demek istemiyorum. Kazanması gerekiyordu Zenit'in. Rahat kazandılar. Kayıpsız geçtiler. Onların kalan maçlarında bakalım göreceğiz. Playoff'u alabilecekler mi? Yoksa arkadan gelen Baskonya ya da Valencia'dan birine kaybedecekler mi? Göreceğiz.
Evet, çok gerçekten heyecanlı bir hafta daha bizi bekliyor. O zaman sana son olarak şunu sormak istiyorum. Normal sezonun en iyi koç adayları sence kimler? Ben benimkini söyleyeyim önce. Biliyorsun sen de Kokoşkov. Fenerbahçe'yi çok güzel bir yere getirdi diye düşünüyorum çünkü. Çünkü güzel bir ilerleme kaydetti Fenerbahçe ile. O yüzden benim adayım Kokoşkov. Seninki kim ve neden?
Ya şöyle, şimdi tek bir aday, ya aday dedin zaten, tek bir kişi ben
Evet.
söylemek istemiyorum. Şöyle, hani sezonun bitmesine daha 3 hafta var ama gerçekten hani bazı koçların ortaya koyduğu performans takdire şayan yani şurada değerlendirme. Mesela işte nasıl dersin? Baskonya koçu değil mi? Yaşlı kurt senin
Evet.
şeyinle, tabirinle Duško Ivanović. Yani takım neredeyse Baskonya hani playoff'un çok uzağında kalacak gibi görünürken bayağı iyi toparladı, iyi geliyorlar. Hani o kadro da müthiş bir kadro değil işte. Alec Peters falan ana rotasyonda Efes'in beğenmeyip gönderdiği. Yani kötü bir kadro değil ama iyi oynatıyor. Şey diyebilirsin. Hani kırılgan kaderlerin adamı Xavi Pascual Zenit'le bakalım playoff'u yakalayabilecek mi ama o da yeni yapılanmış bir takımla gerçekten iyi işler çıkarıyor Xavi Pascual. Aynı şeyler işte hep aynı minvalde giden. Hani mesela Xavi Pascual neyse Kokoşkov da öyle. Kokoşkov'un Euroleague'de ilk yılı. Fenerbahçe çok yeni bir takım. Euroleague oyuncusu olmayan oyuncular var kadrosunda. Yeni bir yapılanma falan. Sezona kötü başladılar. Onlar da müthiş toparladılar. Igor Kokoşkov'u da dediğin gibi sayabiliriz orada. Valencia'yı tabii Ponsarnau. O da çok önemli iş yapıyor Valencia'da Ponsarnau. Çünkü Valencia'da işte sınırlı bir kadroya sahip takım. Ama onlar da playoff'u çok zorluyorlar. Ya ben bunların arasında kimi seçersin dersen yani Kokoşkov'a çok saygı duyuyorum. Hani adaylarımdan biri o. Ya şunu da atlamayayım pardon şimdi. Andrea Trinchieri de Bayern Münih'te iyi işler yapıyor ama o biraz daha şey yukarıda görüyorum onu. Yani ben biraz daha böyle yoktan var eden hocalara bakmak istiyorum. Kokoşkov olabilir. Ona mansiyon ödülümü veriyorum ama ben şey diyeceğim. Duško Ivanović demek istiyorum. Onu şu yüzden seviyorum. Yani Baskonya'nın oynadığı basketbol benim çocukluğumdakine benziyor. Çok hoşuma gitti. O yüzden son dönemde Ivanović diyorum ama aslında Kokoşkov'u da çok beğeniyorum yani.
Peki sevgili dinleyicilerimize de bu soruyu soralım. Sizin görüşlerinizi de çok merak ediyoruz. Lütfen bize ulaşın ve sizin en iyi koç adayınız kim? Onu bizimle paylaşın. Teşekkürler Burak değerlendirmeler için. Keyifli bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine çok heyecanlı bir haftada görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.